Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Fumio Sasaki'nin Goodbye Things adlı kitabı, çağdaş minimalizmi kişisel deneyim üzerinden ele alan, pratik yönü güçlü bir yaşam tarzı incelemesidir. Japonya'da çok satan kitaplardan biri olan çalışma, düzenleme uzmanı olmayan Sasaki'nin stres, sürekli karşılaştırma ve eşya biriktirme alışkanlıklarıyla dolu hayatını nasıl sadeleştirdiğini anlatır. Kitabın amacı az eşyaya sahip olmayı başlı başına bir erdem gibi sunmak değildir. Asıl mesele insanın gerçekten ihtiyaç duymadığı nesnelerin zihinsel dikkatini, zamanını ve kendilik algısını nasıl etkilediğini görünür kılmaktır. Sasaki, eşyaların çoğu zaman güvenlik, statü ya da başkalarının gözünde değerli görünme isteği için tutulduğunu savunur. Ardından gereksiz olanı ayıklamak için somut öneriler verir. Japon minimalizmi etiketi taşısa da kitap katı bir kültürel model dayatmaz. Okuru kendi koşullarına göre daha bilinçli tüketmeye, evindeki nesnelerle kurduğu ilişkiyi sorgulamaya ve sahiplik yerine kullanım değerine odaklanmaya çağırır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak eşya biriktirmenin ardındaki değer görülme ihtiyacı, Sasaki'ye göre aşırı sahiplik yalnızca alışveriş alışkanlığının sonucu değildir. İnsanlar çoğu zaman eşyaları, yetkinliklerini, zevklerini, gelirlerini ya da toplum içindeki yerlerini göstermek için kullanır. Kitabın ayırt edici tarafı, dağınıklığı yalnızca fiziksel bir düzen sorunu olarak değil, benlik değeriyle bağlantılı bir mesele olarak ele almasıdır. Kullanılmayan kitaplar, bilgili görünme arzusunu, pahalı araçlar başarılı görünme isteğini, çok sayıdaki kıyafet ise farklı kimlik ihtimallerini temsil edebilir. Bu nesneler işlevlerini yitirse bile, taşıdıkları sembolik anlam yüzünden evde kalırlar. Sasaki, bu bağı fark etmeden yapılan her ayıklamanın geçici olabileceğini ima eder. Çünkü kişi, eşyayı elden çıkarsa bile onun telafi ettiği kaygıyı başka bir satın almayla yeniden üretir. Bu nedenle kitap, okuru her nesne için kullanım sıklığını ve gerçek gereksinimi düşünmeye yöneltir. Nesnenin başkalarına ne söylediğinden çok, sahibinin gündelik hayatına ne kattığı önem kazanır. Bu yaklaşım, minimalizmi dekorasyon tarzından çıkarır. Sahip olduklarıyla kendini kanıtlama baskısını azaltmaya yönelik kişisel bir sorgulama haline getirir. İkinci olarak, fazla seçeneğin dikkat ve karar üzerindeki yükü, kitap, çok sayıda eşyanın sunduğu seçenek bolluğunu özgürlükle eşitlemez. Sasaki, seçenekler arttıkça insanın daha iyi bir tercih yapamama kaygısı yaşayabileceğini vurgular. Dolapta çok kıyafet bulunması her sabah giyinmeyi kolaylaştırmayabilir. Aksine, karar süresini uzatabilir ve kullanılmayan parçalar karşısında suçluluk yaratabilir. Benzer biçimde fazla mutfak eşyası, elektronik cihaz ya da hobi malzemesi kullanım kolaylığından çok bakım, düzenleme ve seçim yükü doğurabilir. Buradaki mekanizma basittir. Her nesne yer kaplamanın yanında temizlik, saklama, onarım, hatırlama ve ne zaman kullanılacağına karar verme talep eder. Sasaki'nin minimalizmi bu görünmeyen sorumlulukları azaltmaya çalışır. Böylece kişinin dikkati, eşyalarını yönetmekten günlük deneyimlerine, ilişkilerine ve yapmak istediği işlere kayabilir. Ancak kitap, herkes için aynı sayıdaki eşyayı uygun sayan bir sistem önermez. Bir müzisyenin enstrümanları ya da çocuklu bir evin ihtiyaçları, yazarın tek başına yaşadığı koşullardan farklıdır. Önemli ölçüt, nesnenin hayatı kolaylaştırıp kolaylaştırmadığıdır. Bu yönüyle kitap, azlığı yarışma haline getirmek yerine karar yorgunluğunu azaltacak bilinçli bir seçicilik önerir. Üçüncü olarak, ayıklamayı başlatan somut sorular ve küçük adımlar, Sasaki'nin kitabı soyut sadeleşme çağrısıyla yetinmez. Ayıklama sürecini başlatmak için uygulanabilir ölçütler sunar. En temel önerilerden biri, ihtiyaçlarla istekleri birbirinden ayırmaktır. Bir başka yararlı soru da şudur, kişi bir eşyayı kaybetse, onu bugün tam fiyatıyla yeniden satın alır mı? Cevap hayırsa, nesnenin elde tutulma nedeni alışkanlık, geçmişte ödenmiş para ya da belirsiz bir gün kullanma düşüncesi olabilir. Kitapta, işe açıkça gereksiz olanlardan başlamak da önerilir. Kırık, son kullanımı geçmiş, tekrarlanmış veya uzun zamandır dokunulmamış eşyalar, karar verme pratiği için daha düşük duygusal maliyet taşır. Böylece kişi, aile yadigarı ya da duygusal değeri yüksek nesnelere hemen yönelmeden önce kendi tepkilerini gözlemleyebilir. Sasaki, eşyayı bırakmanın satın alırken harcanan parayı geri getirmediğini kabul etmeyi de gerektirir. Bu farkındalık, geçmiş harcamayı savunmak için gereksiz nesneleri saklama eğilimini kırar. Yöntemlerin değeri, herkesi aynı derecede radikal bir düzene zorlamamasındadır. Okur, önerileri kendi evine, işine ve sorumluluklarına uyarlayabilir. Ayıklama burada tek seferlik, büyük bir temizlik değil, sahiplik kararlarını yeniden değerlendirme alışkanlığıdır. Dördüncü olarak, minimalizmin vaat ettiği zaman hareket ve şükran alanı Sasaki eşyalarını azaltmasının ardından daha özgür, daha odaklı ve daha minnettar hissettiğini anlatır. Bu sonuçların kitabın kişisel tanıklığı olduğunu, herkes için otomatik sonuçlar sayılmayacağını ayırmak gerekir. Yine de yazarın kurduğu neden ilişkisi anlaşılırdır. Daha az eşya, daha az temizlik, düzenleme, taşıma ve kaybetme endişesi anlamına gelebilir. Taşınma, seyahat etme ya da evde yer açma gibi durumlarda daha az karmaşık hale gelir. Fiziksel çevre sadeleştiğinde kişi sahip olduklarını daha kolay görür ve kullandığı nesnelere daha fazla dikkat verebilir. Sasaki bu durumu şükranla ilişkilendirir. Sürekli yeni bir şey aramak yerine yeterli olanı fark etmeye çalışır. Ayrıca minimalizmin insanı başkalarının tüketim düzeyiyle kıyaslamaktan uzaklaştırabileceğini savunur. Bu, özellikle sosyal görünürlük ve tüketim baskısının yoğun olduğu ortamlarda anlamlı bir iddiadır. Ancak kitabın güçlü yanı, mutluluğu yalnızca boş bir evle açıklamamasıdır. Eşya azaltma, zaman ve dikkat için alan açan bir araçtır. Ortaya çıkan alanın ilişkiler, üretkenlik, dinlenme veya deneyimler için nasıl kullanılacağı ise kişinin kendi tercihine bağlıdır. Bu yüzden minimalizm, nihai hedef değil, daha bilinçli bir gündelik düzenin altyapısı olarak sunulur. Son olarak, radikal örnekler ile kişisel ölçü arasındaki gerilim, Goodbye, Things bazen oldukça radikal görünen önerileriyle dikkat çeker.
Çok az sayıda ev eşyası kullanmak, gereksiz tekrarları ortadan kaldırmak ve hatta tek havlu gibi sınırları zorlayan örnekler vermek.
Kitabın minimalist iddiasını görünür kılar. Bu örnekler bazı okurlar için ilham verici, bazıları için ise gerçekçi olmayabilir. Özellikle aileler, bakım sorumluluğu olanlar, evden çalışanlar veya belirli araçlara ihtiyaç duyan meslek sahipleri için Sasaki'nin yaşam biçimi doğrudan kopyalanabilecek bir model değildir.
Kitap bu noktada en verimli biçimde kurallar listesi olarak değil, düşünme deneyi olarak okunur.
Tek havlu örneğinin asıl işlevi herkesin bir havluya inmesi değildir. Bir nesnenin sayısını neden gerekli gördüğümüzü, yedeklerin ne kadarının gerçekten işe yaradığını ve rahatlıkla zorunluluğu karıştırıp karıştırmadığımızı sorgulatmaktır. Bu yaklaşımın sınırı da vardır.
Aşırı azaltma. Bazı insanlarda pratik zorluk, yoksunluk hissi veya sürekli kontrol ihtiyacı yaratabilir.
Sasaki'nin deneyimi minimalizmin kişisel bağlama göre ayarlanması gerektiğini gösterir.
Kitabın değeri en az eşyaya sahip olma yarışında değil, her sahiplik kararını gerekçelendirme çağrısındadır.
Okur, yazarın uç örneklerini benimsemese bile kendi yeterlilik ölçüsünü daha bilinçli biçimde kurabilir. Sonuç olarak, Goodbye, Things,
evindeki fazlalıktan bunalan, tüketim alışkanlıklarını sorgulamak isteyen ya da sadeleşmeye nereden başlayacağını bilemeyen okurlar için uygun bir başlangıç kitabıdır.
Özellikle düzenleme tekniklerinden önce eşya ile duygusal ve toplumsal ilişkiyi anlamak isteyenlere yarar sağlar.
Sasaki'nin pratik soruları, kullanılmayan nesneleri ayıklamak için somut bir başlangıç sunar. Daha önemlisi, geçmişte yapılan harcamalar, başkalarının beklentileri ve ileride gerekebilir düşüncesi yüzünden saklanan eşyaları fark etmeye yardımcı olur.
Kitap, ileri düzey minimalizm okurları için bütünüyle yeni bir kuramsal çerçeve sunmayabilir.
Bazı önerileri de tek başına yaşayan bir kişinin koşullarını yansıttığı için evrensel reçete gibi alınmamalıdır.
Buna rağmen benzer sade yaşam kitaplarından ayrıldığı nokta, kusursuz bir ev düzeni ya da estetik bir iç mekan vaat etmemesidir.
Sasaki, kendi güvensizliklerini ve karşılaştırma eğilimini açıkça temel alır.
Bu samimi, kişisel yaklaşım, minimalizmi gösterişli bir yaşam tarzı olmaktan çıkarır.
Kitabın asıl katkısı, okuru eşyalarının sayısını azaltmaya zorlamak değil, her nesnenin bedelini daha geniş anlamda hesaplamaya davet etmesidir.
Bu bedel para dışında dikkat, bakım, yer, karar enerjisi ve zihinsel yükü de içerir.
Dolayısıyla kitap seçici tüketim ve işlevsel sahiplik konusunda uygulanabilir bir düşünme çerçevesi sunar.
Destek olmak isterseniz Fumio Sasaki kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.